Kutsal İsyan 8. Ayrım sayfa 122. Süleyman Askeri Bey bunun üzerine Sofya'ya mekik dokumaya başladı. Gerek Fethi Bey ve gerekse Mustafa Kemal'in Bulgar devlet adamlarıyla yaptıkları törensel görüşmelere tanık oldu. Bunu haber alan Rus ajanları Bulgar hükümeti üzerinde büyük bir Rus baskısı yaptılar. Bulgaristan Rusya'nın yanında savaşa katılırsa Doğu Trakya onlara bırakılacaktı. Bu Bulgarların ulusal davalarından biriydi. Enver Paşa'nın ajanları bu haberi ona uçurunca Paşa'nın etekleri tutuştu. Teşkilatı Mahsusa'nın Yaman adamlarından biri olan Çolak İbrahim Bey ile birlikte Sofya'ya bir sürü sabotajcı, çeteci ve kaptan gönderdi. Bu korkunç ekibin Sofya'ya varması Mustafa Kemal gibi elçi Fethi Bey'i de çok ürküttü. Enver Paşa Amiral Şoşo'nun Rusya kıyılarında yaptığı olup bittiği bu gözü pek ekip eliyle Sofya'da yapmak istiyordu. Türk ve Bulgar çetecileri el ele vererek Valondova'daki Sırp Köprüsü'nün temellerine bir yığın dinamit yerleştirdiler. Bir gece korkunç gürültülerle koca köprü uçtu. Bu işi Bulgarların yaptığını sanan Sırplar Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu sabotaj işinde ünlü Bulgar Sadık da büyük bir rol oynamıştı. Artık Bulgaristan Türk ve Alman ordularının saflarında çarpışmaya hazırlanıyordu. Bulgarlar Fethi Bey'in karşısında en sonra baklayı ağızlarından çıkarmışlardı. Türklerle yan yana savaşa katılmak için Doğu Makedonya'yı Meriç'te Bulgar sınırının Cesri Mustafa Paşa'ya dek uzatılmasını, Edirne'deki Karaağaç kasabası ile istasyonun kendilerine verilmesini istiyorlardı. Filibe'den Sofya'ya dönen Mustafa Kemal bu korkunç istekler karşısında şaşırıp kalmıştı. Bundan başka Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a göç etmiş olan bütün Bulgarların yine eski yönlerine dönmesi şart koşuluyordu. Gerek Harbiye Nazırı General Kovaçev gerekse Genelkurmay Başkanı Jekov bu koşullar yerine getirilmedikçe Bulgaristan'ın Türklerin safında savaşa katılmayacağını açıkça söylediler. Bulgarların Balkan Savaşı'nda Türklere karşı duydukları düşmanlık duyguları ve antipati ancak böyle bir cömertlik sayesinde yok edilebilecekti. Evet, Bulgar devlet adamlarının düşünceleri böyleydi. Kral Ferdinand bu ağır koşulların yerine getirilmesi üzerine şiddetle direniyordu. Fethi Bey ile Mustafa Kemal Bulgarların Türklere karşı ileri sürülen pazarlık konularını öğrenmişlerse de öbür yandan İngiliz, Fransız ve Ruslarla yaptıkları pazarlık konuları üzerinde hiçbir haber alamamışlardı. Gerek Fethi Bey gerekse Mustafa Kemal arpacı kumrusu gibi düşünmeye başlamışlardı. Ellerinde böyle yukarılara tırmanabilecek hiçbir istihbarat aracı yoktu. Mustafa Kemal zora gelince elindeki romantik flörtlerinden en önemlisini harekete geçirmekten başka çare bulamadı. Güzel Mara, Harbiye Nazırı'nın bu tatlı kızı bu çetin soruyu aydınlatabilirdi. Düş gibi geçen ve tatlı anılarla dolup taşan hızlı bir sosyete yaşayışının yemişlerinden en sonra kendi ulusunu yararlandırmak kararını vermişti. Matmazel Mara ile sevgi ve flört sahnelerini sıklaştırmak ve bu tatlı sahneleri böyle dek gelişe bırakmamak gerekiyordu. Mara'nın Mustafa Kemal'e gösterdiği gönül yakınlığının tek anlamı olabilirdi. Bu da ancak aşktı. İşte Mustafa Kemal bu saf ve temiz aşkı vatan hizmetinde de olsa kullanmaktan hoşlanmıyordu. Yalnız bu yüksek görev için romantik üzüntülere saplanıp kalmanın anlamı da yoktu. Açkofların evinde bir gün Mara'yı ailece Çemkoru'ya gezintiye çağırdı. Çamkoru'nun güzellikleri içinde Mara'nın kalbine birkaç altın aşk oku saplamaktan da geri durmadı. Güzel Bulgar kızını büyüleyecek en güzel sözlerinden şairane demetler seçerek onun kalbine armağan etti. Genç kız Türk milletine olan hayranlığını anlatarak onun genç temsilcisini mükafatlandırmaya çalışıyordu. Konuşmalar büsbütün aşıkça bir gidiş almıştı. Mustafa Kemal'in her sözünün arkasında sanki bir aşk itirafının gizli olduğunu sanan Mara, en sonra dayanamamış, Mustafa Kemal'i gördüğü ilk günden beri sevdiğini ağzından kaçırıvermişti. Mustafa Kemal sevinç içindeydi. Bu tatlı genç kızın sevgisi ona mutluluklar veriyordu. Bu mutlu yakınlıktan elde edeceği yemişlerin, siyasal yemişlerin yakınlığı da ayrıca onu sevinç içinde bırakıyordu. Zaman gittikçe sıkıştırıyordu. Mustafa Kemal işin sürüncemede kalmasını istemediğinden hemen o gün büyülediği genç kıza Ferdinand Caddesi'ndeki 17 no'lu evde 2 gün sonrası için randevu verdi. Genç kız bunu kabul etmekten çekinmedi. Verilen randevuya dakikası dakikasına geldi. Mustafa Kemal ömrünün en ince ve en becerikli konuşmalarından birini, belki de birincisini Mara ile yaptı. Türk ve Bulgar uluslarının dost olmaları ve gelecek büyük felakette kader birliği yapmaları gerekiyordu. Evet, savaş bir felaketti. Bir kez buna sürüklendikten sonra da dost olmalarını sağlamak için kader iki kişi seçmişti. Bunlardan biri Mara, öbürü Mustafa Kemal'di. Sarayın adamları acaba İngilizler ve Ruslarla ne gibi bir pazarlık üzerindeydiler? Genç kız böyle bir pazarlığın olduğunu evde işitmişti. Pazarlığın maddeleri üzerinde önemsemediği için bir şey öğrenmemişti. Bunları öğrenmekten kolay ne vardı? İngilizler ve Ruslar meclisin dağıtılmasını ve yeni seçimlere gidilmesini istiyor ve bundan Rus yanlısı bir meclis meydana getirebileceklerini umuyorlardı. Savaş kazanıldıktan sonra karşılık olarak Doğu Trakya'yı Bulgarlara vereceklerdi. Bulgar ordusunu kendileri silahlandıracaklardı. Ayrıca 50 milyon frank da vermeyi vaat ediyorlardı. St. George Piyadesi adı verilen İngiliz altınları bu sırada oluk gibi Bulgaristan'a akıyor, Alman ve Türk düşmanı örgütleri ve halk yığınlarını kuşatıyorlardı. Bu diplomatik savaşı Matmazel Mara ile Sarışın Türk Ateşi Militeri kazandı. Bulgaristan ileri sürdüğü ağır koşulların bir bölümünden vazgeçti. Karaağaç kasabası ile istasyonu Bulgarlara bırakılarak iş tatlıya bağlandı ve Bulgar hükümeti ittifak uluslarının yanı başında yer aldı. Mustafa Kemal'in bu işte gösterdiği beceriklilik Enver ve Talat Paşaların çok hoşuna gitmişti. Hemen onu yarbaylığa terfi ettirdiler. Sofya'da diplomatik savaş bütün şiddetiyle sürüp gitmekteydi. Ne var ki artık son günlerde terazinin bir gözündeki Sobranyo'nun Türk mebusları Mustafa Kemal Kral Ferdinand, Başvekil Radoslavov ağır basmağa başlamıştı. İtilaf devletleri temsilcilerinin hırçınlığı ve umutsuzluğu gittikçe daha çok artıyordu. İlk toplar Sırbistan'a doğru gürlemek üzereydi. Bulgar ordusu sinir içinde verilecek işareti bekliyordu. Bir gün Bulgar Başvekili Radoslavov, Zümrezade Şakir Bey'i yanına çağırarak şöyle dedi. Şeker, Şakir demek istiyor. Biz birkaç gün sonra seferberlik ilan edeceğiz. Mebusları seferberlik işleriyle meşgul olmaları için seçim çevrelerine yolladık. Duyuyoruz ki İstanbul'da yiyecek sıkıntısı varmış. Hemen gidip Talat Bey'i gör. Bu birkaç gün içinde onlara 200 bin torba un yollayabilirim. Seferberlik ilan edilince ithalat, ihracat yasak edilecek. O zaman bu fırsat kaçmış olur. O günlerde İstanbul açtı. Bu öneri gökte aranırken yerde bulunan bir nimet demekti. Sobranya'da divan katipliği yapan Şakir Bey, sevinç içinde koşarak bu güzel haberi Mustafa Kemal'e iletti. Mustafa Kemal de hemen İstanbul'a telgraf çekerek durumu anlattı. Şakir Bey'in de hükümete yakından açıklamada bulunmak üzere İstanbul yolunda olduğunu bildirdi. Şakir Bey Sirkeci'de trenden iner inmez Talat Bey'in gönderdiği adamca karşılanarak ona götürüldü. Talat Bey sempatik yüzüyle Şakir Bey'i heyecanla karşılamış ve onun getirdiği habere çok sevinmişti. İstanbul'a yollanacak 200 bin torba unun getirilmesi için ulaşım hazırlıklarının hemen yapılması gerekiyordu. Talat Bey sevinçten uçarak Şakir Bey'i de yanına almış ve doğruca Maliye Nazırı Cavit Bey'in yanına gitmişti. Kapıdan içeri girerken ağzı sevinçten bir karış açıktı. Sevinçli bir haber Cavit, un bulduk diye bağırdı. Şakir Bey'i tanıttı, önerinin nasıl yapıldığını baştan beri anlattı. Ancak onlar kadar sevinmesi gereken Cavit Bey'in yüzünde bir damla sevinç yoktu. Yüzü kendisini hiç ilgilendirmeyen bir şeyden konuşuluyormuşçasına kaygısızdı. Un karşılığında para verileceği anlaşılınca bu kaygısız yüz bir anda kaygı bulutlarıyla kaplanmıştı. Birden ayağa fırlayarak Talat Bey'e şöyle tersledi. "Yo, 40 para veremem. Benden sakın para istemeyin." "Ama nasıl olur?" "40 para veremem." Talat Bey de Şakir Bey de şaşırmıştı. Böyle bir işe şaşmamak elde değildi. Talat ayrıca kızmıştı da. Cavit Bey elindeki parayı kaçırmamak için aç İstanbul'a karşı açılmış cennet kapısını korkunç kaprisiyle bir anda kapayıvermiş ve Talat Bey'in bütün direnmeleri boşuna gitmişti. Şakir Bey İstanbul'dan küskün küskün Sofya'ya yollanmıştı. Bu işe Radoslavov'un da Mustafa Kemal'in de çok kızacağını biliyordu. Mustafa Kemal onu karşılayarak heyecanla "Nasıl Şakir, hallettin işi değil mi?" diye sordu. "Hayır." "Neden?" Şakir Bey, Talat Bey'in sevincini ve Cavit Bey'in bütün direnmelere karşın Nuh deyip peygamber demediğini anlatınca Mustafa Kemal'in gözlerinde mavi şimşekler çaktı ve topuklarını yere vurarak haykırdı. "Asmalı bu herifi, asmalı." Savaş patlamış, büyük devletler korkunç demir ve çelik yığınları gibi birbirlerinin üzerine atılmaya, savaş gürültüleri yeryüzünün zavallı huzurunu hallaç pamuğu gibi atmaya başlamıştı. Türk ordusu, göz yağmurlarının başladığı, güz yapraklarının, fırtınaların önünde karanlık kuytulara doğru sürüklendiği bir güz günü, üçlü ittifakın yanı sıra savaşa girdi. Savaşın neden olduğuna bir türlü akıl erdiremeyen milyonlarca Türk çocuğu, güz yaprakları gibi karanlık kaderlerine doğru karanlık emirlerin önünde sınırlara sürüklene dursun, Mustafa Kemal de yerinde duramama, savaşa katılmak için can atmaya başlamıştı. Bu savaşı sevdiğinden değildi, savaştan oldum olası tiksiniyordu. Yalnız koskoca vatanın kaderi kumara sürülmüştü. Onu kurtarmaya çalışmak gerekiyordu. Savaşa girilmemesi için Enver'le Talat'a ne mektuplar yazmış, ne çok salıkta bulunmuş, bundan doğacak felaketleri sayıp dökmüştü. Herifler kös dinlemişti. Cephanelerde kıyamet kopuyordu. Mustafa Kemal'in sabırsızlığı son kerteye gelmişti. Evet, genel savaşa girilmekle memleket açıkça bir felakete sürüklenme yoluna girmişti. Bu felaketi önlemek için Türk ordusu ister istemez kanını dökecekti. Bundan başka çare yoktu. Mustafa Kemal böyle bir zamanda Sofya'da rahat kor diplomatik koltuklarında nasıl oturabilirdi? Bu rahat koltuklar onu ateş gibi yakmaz mıydı? İşte bu heyecanlı ve sabırsız ruh durumu içinde Enver Paşa'ya törensel bir yazı ile başvurarak orduda kendi rütbesine uygun bir görev istedi. Enver Paşa ona şu nazik karşılığı verdi. Sizin için orduda da daima bir vazife mevcuttur. Fakat Sofya Ateşi Militerliği'nde kalmanız daha mühim, telakki edildiği içindir ki sizi orada bırakıyoruz. Mustafa Kemal bunu şu yazı ile çürütmeye çalıştı. Vatanın müdafasına ait fiili vazifelerden daha mühim ve mübeccel vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşi militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf zabit olmak liyakatinden mahrum isem, kanaatiniz bu ise lütfen açık söyleyiniz. Son yazının karşılığı gecikince bütün eşyasını toplayarak Fethi Bey'e bıraktı ve en gerekli eşyalarını bir bavula doldurarak ve iri köpeği Alp'i de yanına alarak yola çıkmaya hazırlandı. Emirsiz gidecekti. Zaten yaşayı sürekli bir serüvenden başka neydi ki? Bu serüveni çoğu zaman kader denen başkalarının dirençleri iterek yaratıyor, kimi zaman da insan bu serüveni kendi direnciyle dizginleyerek kendi hevesine ve havasına göre meydana getiriyordu. Ne olursa olsun bir kez daha inisiyatifi ele alacak ve gidip İstanbul'da Enver'in karşısına dikilecek, kendi kaderine güzel bir yol çizmek için onun rakip hasım ve düşman direncini zorlayacaktı. İşte bu sırada Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın imzasıyla bir telgraf aldı. Telgrafta onun 19. Tümen Kumandanlığı'na atandığı bildiriliyordu. Enver Paşa bu telgrafı Sarıkamış bozgunundan dönerken Erzurum'dan çekmişti. Mustafa Kemal bir serüvene gittiğini biliyorsa da bunun yaşayışının en büyük ve tehlikeli serüveni olacağını da seziyordu. Hemen o gün Türk ve Bulgar dostlarıyla helalleşti. Mara'nın, Elena'nın, Nikola'nın sevgi ve sempatiyle parlayan bakışları onun gönlünü bir kez daha belki de son kez bol bol yıkadı. İçinde sevince benzer hiçbir şey yoktu. İçine karışacağı savaş dalgaları ancak bir cehennemle ölçülebilirdi. Onun ruhu gerçi hareket eylem istiyorsa da öldürmek, kan dökmek istemiyordu. O barış içinde yaşamak ve yaratmak istiyordu. Kendi yurdunun zavallı çocuklarını başka devletlerin çıkarları uğruna ateşe atmak ona bir cinayet gibi görünüyordu. O hiçbir vakit bir savaş tanrısı olmak istememişti. Salt kendi insanlarını mutlulaştıracak büyük eylem hülyaları peşindeydi. Karanlık bir kaderin pençesine düştüğünü anlamakla beraber bütün dostlarıyla yine görüşmek dileğiyle vedalaşarak trene bindi. İnce bir güz yağmuru Sofya'dan kalkan trenin üzerine melankolik gözyaşları gibi yağıyordu. Mustafa Kemal yağmurun kül rengi perdesi arkasında Mara'nın altın çizgilerle beliren üzgün yüzünü ve güzel gözlerini görür gibi oluyordu. Kalbinin yarısını Sofya'da çam koru güzellikleri içinde bıraktığını anlıyordu. Tren bütün hızıyla tıkırdayarak İstanbul'a doğru uzaklaşıyordu. Başkumandan vekili Enver Paşa, Mustafa Kemal'in 19. Tümen Kumandanlığı'na atandığını bildiren telgrafını Erzurum'dan yollamış, Mustafa Kemal Sofya'dan İstanbul'a gelinceye dek payitahla yetişmişti. Diplomatik işleri becermekle beraber her zaman yadırgayan Mustafa Kemal, bir tümenin başına geçebileceği için bayağı seviniyordu. Gelir gelmez hemen genelkurmaya başvurdu. Tümenini teslim almak istedi. Herkes şaşırmıştı. Bu tümen ancak zümrütü anka kuşu kadar gerçekti. Mustafa Kemal ilkin Enver Paşa'yı görmeye gitmişti. Nezaret odasının kapısında çağrılması için beklerken personel işleri başkanı Şevki Bey ile karşılaştı. Bu 19. tümene atanma işinin ne olduğunu sordu. Şevki Bey de telgrafı Enver Paşa'nın Erzurum'dan çektiğini anlattı. Demek ki bu işte bir yanlışlık yoktu. Biraz gönlü rahatlamıştı. Enver Paşa biraz sonra onu içeri çağırtmıştı. Mustafa Kemal Enver'i biraz zayıflamış, solgun gördü. Şöyle bir konuşma kapısı açtı. Biraz yoruldunuz. Yok, o kadar değil. Ne oldu? Çarpıştık, o kadar. Şimdiki vaziyet nedir? Çok iyidir. Enver Paşa'yı daha çok konuşturmaya çalışmak imkansızdı. Çok lakonik konuşuyordu. Elbette Alagöz Dağları'nda 100.000 Türk çocuğunu Sarıkamış Fatih'i olmak hırsıyla dondurup öldürdüm diyemezdi ya. Bu yüzden Mustafa Kemal sözü kendi işine getirmişti. Teşekkür ederim. Numarası 19 olan bir tümene beni kumandan tayin buyurmuşsunuz. Bu tümen nerededir? Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Enver Paşa'nın da burada bir şey bilmediği anlaşılıyordu. Ha dedi. Bunun için belki Erkan-ı Harbiye ile görüşürseniz daha kat'i malumat alabilirsiniz. Peki, o halde sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Erkan-ı Harbiye ile görüşürüm. Erkan-ı Harbiye'de 19. Tümen Karargahı'ndan hiç kimsenin haberinin olmayışı Mustafa Kemal'i gerçekten şaşırtmıştı. Sahtekar durumuna düştüğünü anlıyor, kızarıp bozarıyor, ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Erkan-ı Harbiye'nin patronu durumunda olan Liman Van Sanders de Mustafa Kemal'in derdine çare bulamamıştı. Uzun ve çetin soruşturma ve araştırmalardan sonra 19. Tümen'in Tekirdağ'ında kuruluş halinde olduğunu öğrendi. Tekirdağ'a gitmek üzere hazırlık yaptığı günlerden bir gün Enver Paşa Mustafa Kemal'i Harbiye nezaretine çağırdı. Mustafa Kemal büroya girdiğinde Dahiliye Nazır Talat Bey de güler yüzüyle orada gördü. Kendisine yeni bir serüven önerilmek için çağrılmıştı. Mustafa Kemal Sofya Ateşe Militerliği'nin son günlerinde bulunduğu sıradaydı. İstanbul'dan Enver Paşa'nın bir adamı gelmiş ve bir Hindistan seferi kuvvetinin başında Hindistan'a gitmek isteyip istemediğini sormuştu. Mustafa Kemal böyle bir görevi aklından ve hayalinden geçirmediğini ve geçiremeyeceğini söyleyerek adamı başından savmıştı. O zaman Osmanlı Devleti henüz savaşa katılmamıştı. Enver Paşa Orta Asya'ya Hacı Sami'nin liderliğinde bir grup ihtilalci göndermiş, Rauf Bey'i Afganistan ordusunu düzeltmek üzere Bağdat ve İran üzerinden yola çıkarmış, Kafkasya ve İran içlerinde iş görmek üzere Yakup Cemil'in kumandasında önemli bir gerilla kuvveti göndermişti. Mustafa Kemal'i de bu arada Hindistan Fatihliğine göndermeyi kafasına koyduğundan 19. Tümen Kumandanlığı'na atanmış olan Mustafa Kemal'i yine çağırtmıştı. Dahiliye Nazırı Talat Bey'in yanında, ''Kemal Bey'' dedi, ''Hindistan'a doğru bir sefer yapmak ister misiniz? Emrinize tam 3 teçhizatla alay vereceğiz. İran'dan başlayarak bütün İslam dünyasını İngilizlere karşı ayaklandıra Hindistan'a kadar gideceksiniz.'' Mustafa Kemal biraz gülümseme, biraz alayla, ''Ben o kadar kahraman değilim.'' dedi. Hemen öteden Talat Paşa söze karıştı. ''Bu vazifeyi niçin kabul etmiyorsunuz?'' Mustafa Kemal hemen karşılık vereceğine bir dünya haritası getirtmelerini istedi. Harita geldi. Mustafa Kemal Türkiye ile Hindistan arasındaki korkunç uzaklıkları ve doğal engelleri bir bir saydıktan sonra, ''Hem niçin üç alay?'' dedi. ''Tek bir adam gönderiniz yeter. Nasıl olsa kendi kuvvetini kendi yapmaya mahkum değil mi? Bu fedailiği üstüne almalıydın. Eğer böyle bir imkan olsaydı sizin emirlerinizi beklemezdim. Kendim gider, kuvvetler bulur, Hindistan'ı fetheder ve imparator olurdum.'' Mustafa Kemal Alp adlı köpeğini de yanına alarak Tekirdağ'a yollandı. Tümenin kuruluşunu hızlandırdı ve onu vurucu bir kuvvet olarak Gelibolu'da Maydos'a yerleştirdi. 19. Tümenle Ece Limanı, Settülbahir ve Morto Limanı arasındaki deniz kıyısını koruyacaktı. Buraları daha Balkan Savaşı'nın son aşamasından tanıyordu. Bunun içinde düşmanın nerelerden çıkarma yapabileceği üzerinde sağlam düşünceleri vardı. Olsa olsa bu çıkarma noktaları Settülbahir ile Kabatepe dolayları olabilirdi. Yine onun görüşüne göre buraları iyi savunulursa karaya düşman ayağı bastırmamak olanağı sağlanabilirdi. Bunun için Mustafa Kemal tümenini bu bölgeyi kıyıdan savunacak biçimde yerleştirdi. 1914 Şubat'ının karlı buzlu günlerinde genç yarbayın askerleri ıslak siperlerinde titremeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in Maydos kumandanlığı sırasındaki en önemli olay Mehmet Çavuş olayı olmuştu. Düşman bir kez Settülbahir ve Kumkale'ye asker çıkarmaya yeltenmiş ve Mehmet Çavuş adlı kahraman asker bunları denize döküvermişti. Mehmet Çavuş da yine Mustafa Kemal'in yarattığı bir kahraman tipiydi. Düşmanın zayıf kuvvetlerle karaya çıkması salt bir keşif içindi. Nitekim 5 Mart'ta böyle bir keşifte daha bulundu ki bu dört başı mamur bir askeri hareketti. Bu hareket Cevat Paşa'nın bölgesinde meydana gelmişse de Mustafa Kemal ister istemez buna karışmak zorunda kaldı. 5 Mart sabahı Cevat Paşa Mustafa Kemal'in karargahına gelmişti. Mustafa Kemal Settülbahir bölgesindeki savunma tertibatını göstermek üzere onu yanına almış ve beraberce Kirte'ye gitmişlerdi. Oraya varmışlardı ki düşman donanması Kirte'yi ve Alçıtepe'yi şiddetle dövmeye başlamıştı. Denizde sıralanmış kül rengi çelik yığıntıları karaya çelik kusuyorlardı. İki kumandan bir şarapnel yağmuru altında kalmışlardı. Mustafa Kemal hemen oradaki alay kumandanına gereken talimatı vererek çabucak karargaha dönmüştü. O gün soğuktan titreyen Mehmetçikler toplarının başında itilaf donanmasına durmamacasına ateş açmış ve karaya asker çıkarma işini bir kez daha suya düşürmüştü. Mustafa Kemal o günde Çanakkale Boğazı'nı söktürüp geçemeyen itilaf donanmasının mutlaka karaya asker çıkarmayı bir kez daha deneyeceğine inanmaya başlamıştı. Böyle bir olayın her an meydana geleceğini hesaplayarak birliklerine tetikte bulunmaları için şiddetle emir vermişti. Yüksek kumandanlığa yazıp çizerek kuvvetlerinin artırılmasını istemiş ve bunu da başarmıştı. Ne yazık ki Enver Paşa'nın rekabet duygusu Mustafa Kemal'in bu önemli kesimden kaldırılıp ihtiyata alınmasına yol açtı. Enver Paşa elbette bu eski rakibinin Dünya Savaşı'nın daha ilk turunda ün sahibi olmasını istemeyecekti. Başkumandan vekili o bölgeye Halil Sami adında başka bir kumandan atadı. Artık Mustafa Kemal genel ihtiyat olarak sırasında Gelibolu sırasında Anadolu yakasına yardımda bulunmak üzere geri alınmıştı. Rumeli kıyısı bölgesi Salt Yeni Kumandan'ın emrine verilmişti. Bu arada Mustafa Kemal'in tümeninden bir alay Çanakkale'ye geçirildi ise de yine eski yerine gönderildi. Mustafa Kemal atılmış olduğu bu kör bölgede umutsuzluğa düşmeyerek düşmanı düşman kabul etti ve umulmaz olaylarla her an karşılaşabileceğini düşünerek ona göre de düzenlendi. Tümenini Bigalikköy dolaylarında topladı. Şimdi onun tümeni 5. Ordu'nun ihtiyatı olarak Bigalıköy ve onun güneyindeki Maltepe ve Mersintepe ordugahlarına yerleşmiş bulunuyordu. Gelecek emirlere göre Yıldırım gibi sırasında, Bolayıra sırasında vapurla Çanakkale'ye yollanmaya hazır bir durumda istim üzerinde bulunan tümenini sıkı bir eğitimden geçirmeye başladı. 1915'te 12 Nisan sabahı genç kumandan portatif karyolasını deprem gibi sarsan top sesleriyle uyanınca cephede garip olayların geçtiğini anladı. General Hamilton'un gemileri ağır toplarıyla karaya korkunç bir çelik yağmuru kusmaktaydı. Yer gök sarsılıyordu. Yatağından fırlayan Mustafa Kemal tehlikenin çok yakın olduğuna inanarak bütün tümeni hazır hale getirdi. Süvari bölüğünü de haber getirmek üzere Koca Çimen yönüne doğru yola çıkardı. Gerçekten beklenmedik bir olay geçtiğini seziyor, hemen bir haber alabilmek için boşuna kıvranıp duruyordu. Gelibolu'daki kolordu kumandanı Esat Paşa'yı telefonla bulup bilgi almak istediyse de o da bir şey bilmiyordu. Ancak sabahleyin saat 6.30'da Halil Sami Bey'den bir rapor aldı. Bunda düşmanın arı burnuda çıkarma yaptığı anlaşılıyordu. Mustafa Kemal'den bu düşmana karşı bir tabur asker gönderilmesi isteniyordu. Gerek bu rapor, gerekse kendisinin Maltepe'de özel olarak yaptığı gözetlemelere göre düşman, Kabatepe dolaylarına önemli kuvvetlerle çıkmaya çalışıyordu. Onun bu kanısı baştan beri böyleydi. İşte şimdi gerçekleşiyordu. Düşmanın bütün gücüyle çıktığı bir bölgeye bir taburla gitmek, bir zerre askerlik bilgisi olmamak demekti. Onun sağduyusu bütün bir tümeni olay yerine doğru yürütmeyi, ya düşmanı olduğu yerde mıhlamayı ya da denize dökmeyi emrediyordu. Mustafa Kemal artık salt kendi kendinden emir alacak bir durumda bulunuyordu. İnisiyatif doğrudan doğruya eline geçmişti. Enver Paşa'nın ondan kıskandığı zafer zorla gelmiş onun tozlu çizmelerine sürünüyordu. Hamilton'un talihsizliğine bakın ki seçe seçe Mustafa Kemal'in bölgesini seçmişti. Sonradan anlaşıldığına göre Felek Mustafa Kemal'i pek erken şan şeref sahibi yapmak için itilafın çıkarma gemilerini denizin hırçın dalgalarını kullanarak asıl çıkarma yerinden uzaklaştırıp Kabatepe karşısına sürüklemişti. Mustafa Kemal bütün tümeniyle düşmanı göğüslemeye karar verince hemen karargahın bulunduğu Bigali köyünde yerleşmiş olan 1. Piyade Alayı ile Cebel Bataryası'nı harekete geçirdi. Sonradan hepsi şehit olmuş olan ünlü 57. alayın başına kendisi geçerek dağlık, taşlık, fundalıklı ve yolsuz bir arazi üzerinden Koca Çimen Tepe'ye doğru yollandı. Geçilecek bir yol bulmadıkça bu tepeye erişmek kolay olmayacaktı. Topçu tabur kumandanını birliklerin geçmesine elverişli bir yol bulması için ileri gönderdi. O geri dönmeyince batarya kumandanını da gönderdi. O da gelmeyince kendisi yol bulmaya koyuldu. Çok çetin bir yürüyüşten sonra alayı Koca Çimen Tepe'ye ulaştırdı. Burası yarımadanın en yüksek noktasıydı. Yalnız arı burnu ölü açı içinde kaldığından görülemiyordu. Nisan güneşinin tatlı sıcaklığı sırtını ısıtırken Mustafa Kemal yanı başında Alp olarak elindeki dürbünle denize baktı. Güneş altında savaş cinayetinden habersiz, masmavi, lekesiz, masum bir deniz sıla özlemi veren güzelliğiyle uzuyor, yayılıyor ve genişliyordu. Yalnız bunun mavi bir çayırlığa benzeyen yüzünde yer yer çelik yansımalar meydana getiren kül rengi savaş gemileri sıralanmıştı. Bunların arasından geçen bir yığın nakliye gemisi kıyıya asker ve malzeme boşaltmaya çalışıyordu. 57. alay hepsi şehit olan alay. Hala koca çimene doğru tırmanmaya uğraşıyordu. Doruğa erişmiş olanlarsa giyinekleri terden sırtlarına yapışmış, yorgunluktan bitkin soluyup duruyorlardı. Mustafa Kemal, Erat'a 10 dakikalık mola verilmesi için kumandanlara emir verdi. Erat denizden görülmeyen sırtta dinlenmeye geçti. Mustafa Kemal bu mola süresi içinde Aptal Geçidi denen eskiden bildiği bir geçitten Conk Bayırı'na gitmek istiyordu. Yanında yaveri, emir subayı, sertabip ve orada yine bulduğu tümen Cebel Topçu Taburu kumandanı ile atlı olarak yola çıktı. Arazi çok çetindi. Atları geride bırakarak yayan gitmeye başladılar. Conk Bayırı'na vardıklarında çok ilginç ve şaşırtıcı bir olayla karşılaştılar. Conk Bayırı'nın güneyindeki bir tepede deniz kıyısını gözetlemek için görevlendirilmiş bir müfreze alabildiğine Conk Bayırı'na doğru kaçıyordu. Mustafa Kemal'in bulunduğu yere vardıklarında "Niçin kaçıyorsunuz?" diye bağırarak sordu. Kaçan askerler hep bir ağızdan "Efendim düşman!" diye yanıt verdiler. "Nerede?" Hepsi 261 rakımlı tepeyi gösterdi. "İşte!" Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı gösterilen tepenin eteklerine dayanmıştı. Karşılarında hiç kuvvet yokmuş gibi serbestçe ilerliyorlardı. Mustafa Kemal ömrünün en kritik anlarından birini yaşadığını şimşek gibi kavramıştı. Alayı 10 dakika mola için geride bırakmıştı. Şimdi düşman ona kendi askerlerinden daha yakındı. İşin daha kötüsü şuydu ki eğer düşman Mustafa Kemal'in şimdi bulunduğu yere gelseydi dinlenmekte olan alay bütünüyle paniğe uğrayabilirdi. Onun sıkışan dehası bir anda en güzel kurtuluş çaresini buldu. Kaçan Erat'ın önüne dikilerek "Düşmandan kaçılmaz!" diye haykırdı. Askerler "Cephanemiz kalmadı!" dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var." Bunu söyleyen Mustafa Kemal hemen askere "Süngü tak!" kumandasını verdi ve arkasından da "Yere yat!" emrini vererek onları yere yatırdı. Türk askeri süngü takıp yere yatınca düşman da yere yattı. Mustafa Kemal bundan sonra alaydan ilk yetişenlerin hemen marş marşla bulunduğu yere gelmesi için emir subayını geriye koşturdu. İşte onun kazandığı bu an Çanakkale'de Conk Bayırı zaferinin altın kalemle tarihe yazılmasına yol açmıştır. Bir koca muharebenin ufacık bir lahzaya bağlı olduğunu, hatta bir memleket hayatının fena kullanılmış bir an yüzünden tehlikeye düşebileceğini, burada olduğu gibi kullanılmış bir anın ise bir muharebenin ve bir vatanın mukadderatını iyileştireceğini, o dakikayı görür gibi canlanmış bir ifadeyle duymak insanın tüylerini ürpertiyordu. Kolun başındaki bölük yetişince Mustafa Kemal hemen ateş açmasını, bütün taburların bu bölüğü güçlendirerek 261 rakımlı tepe üzerinden düşmana saldırmasını emretti. Cebel bataryası ilk salvosuyla düşman piyadesinin kaynaştığı araziyi hallaç pamuğu gibi atmaya başladı. Mustafa Kemal bu sırada bataryanın yanında dikilmiş durmadan alaya saldırı yönleri veriyor ve Mehmetçikler Allah Allah haykırışlarıyla bayırdan aşağı yuvarlanır gibi koşuyorlardı. Akşamın alacakaranlığı Conk Bayırı'nın sel yataklarını doldururken Mustafa Kemal'in alayları Hamilton'un askerlerini ta deniz kıyısına dek kovalamıştı. Çıkarma sandalları karadan kaçanlarla dolmaya bile başlamıştı. Gökyüzünde hafif bulutların arasında ağır ağır ilerleyen dolunay bile artık Conk Bayırı'nda savaş yapılmasına elverişli bir ortam yaratmıyordu. Zafere pek yaklaşan Conk Bayırı kovalamacası böylece yarıda kalmıştı. Mustafa Kemal'in Conk Bayırı zaferi daha çok onun çok güçlü bir beyin taşımasından Erat'ına ölümü hiçe saydırabilmek gücünden meydana gelmişti. Birliklerinin kumandanlarına ağızdan verdiği emirler şöyleydi. "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir." Bu yüzden düşmanın üzerine atılan birlikler subayı eri salt öldürmek ve ölmek için atılmışlar ve deniz kıyısına eriştiklerinde karşılarında zaferden başka bir şey bulamamışlardı. Mustafa Kemal Arıburnu'nda 12 Nisan'dan 4 Mayıs'a değin Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı olarak kaldı ve durmadan savaş verdi. Düşman artık kıyıda yapışmış kalmıştı. Hamilton'un bundan sonraki bütün çırpınmaları boşuna gitmiş ve bu kesimden iş çıkmayacağını anlayınca saldırıların ağırlık merkezini Anafartalar kesimine kaydırmıştı. Yarbay Mustafa Kemal, Seddülbahir'in kuzeyinde ve Anafartaların güneyinde İngilizlere ilk şamarı atmış ve onları arı burnunda daracık bir yere mıhlamıştı. Artık yıpratıcı ve öldürücü siper savaşları başlamıştı. Her iki yana da usanç veren bir biteviyelikle sürüp gidiyordu. Mustafa Kemal artık İngilizlerle eğlenmeye de başlamıştı. Onların sinirine dokunan bir püf noktalarını yakalamıştı. Bunun üzerinde bir karınca gibi işliyordu. Her öğle vakti Cesaret Tepe'de Erat Karavana'ya oturunca askeri muzukaya gür sesiyle askeri marşlar çaldırmaya başlıyor. Daha ilk notalar madeni seslerle havada uçar uçmaz İngiliz savaş gemileri korkunç bir yaylım ateşe koyuluyordu. 8. ayrımın sonu, sayfa 138.